Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla işte karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz Casper Excalibur G770'i inceleyeceğiz. Bir oyuncu düstüsü incelememize geçelim. Excalibur G770'i alırken özelleştirebiliyorsunuz. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 4896 liradan 15216 liraya kadar çıkabiliyor fiyatı. Temel olarak i7-9750H ve GTX 1650'nin üstü yok. Özellikle depolama birimleriyle uçuyor fiyat. Elimizdeki G770'in teknik özelliklerini ekranda görüyorsunuz. Mesela 32 GB RAM üretkenlik için tamam ama bir oyuncu için fazla, 16 GB seçebilirsiniz. Halihazırda Windows key'niz vardır, FreeDOS seçersiniz. 120 GB SSD'ye sistemi yükleyeyim ben. Sistem hızlı olsun yeter, gerisi mekanik disk olabilir diyebilirsiniz. Hemen hemen istediğiniz gibi bir disti oluşturabilirsiniz. Açıkçası ben burada işlemciyi i5-9300H yapıp ekran kartını da GTX 1650 yapabilmek isterdim. Zira i7-9750H GTX 1050 için de GTX 1650 için de fazla güçlü bir işlemci. Kutusundan cihazın kendisi ve 150 watt'lık bir adaptör çıkıyor. Adaptör çok büyük veyahut çok ağır değil, normal boyutlarda. Boyutlar ve tasarım. 2.3 cm kalınlığında ve 2.1 kg ağırlığında bir dizüstü. Benzer donanıma sahip MSI GF63 TIN veya FIN nasıl okumak isterseniz 2.2 cm civarı, Lenovo L340 2.5 cm, Asus ROG Strix G531 2.5 cm, Lenovo Legion Y540 2.6 cm. Yani rakiplerinin çoğundan ince, ağırlık anlamında da benzer düzeyde. Sırt çantasına da gerek kalmayabilir, adaptörüyle el çantasında da taşıyabilirsiniz. Yorucu değil özetle. Kapağı sert plastik malzemeden, üzeri fırçalı metal gibi dokulu, yani dokununca hissedebiliyorsunuz. Logo bağır çığır, ben buradayım diyen bir logo değil, böylesi daha makbul bence. İçeride hoparlörlerin ızgaraları, menteşe kısmındaki çizgiler, güç butonu derken renkli bir oyuncu düstüsü olayım ben, dikkat çekeyim gayesinde bir tasarım değil kesinlikle. Dolayısıyla misal veriyorum G771 toplantıda bir toplantı masasında sırıtmaz. Sağ tarafında güç girişi, HDMI çıkışı, Type-C girişi, USB 3.0 portu, sol tarafında ise Gigabit RJ45 portu, bir USB 3.0 daha, combo 3.5 mm jack ve kart okuyucu var. USB portlarından en azından biri hızlı şarj destekli olsa, mesela telefonumuzu şarj edebilsek makbule geçerdi. Kart okuyucu hızlı 90 MB bölü saniye civarına kadar çıkabildim. Type-C girişini dönüştürücüyle Type-A'ya dönüştürebilirsiniz ama 2 USB Type-A bence az. Şimdi benim şahsi testlerimden birine geldik. Tek elle kapağı açarken yalpalıyor mu testi. Ayakları çok az yerden kesiliyor ama tek elle rahatlıkla açabiliyorsunuz. Menteşelerin sertliği yeterince iyi. Çiklet bir klavye karşılıyor bizi. Bölgesel RGB aydınlatmalı bir klavye. Birkaç efekt var lakin hiçbiri akıcı değil. Işık şiddeti 3 kademeli, parlaklığı düşük ama karanlıkta, loş ortamlarda işini yapıyor. Mat yüzeyli düz tuşlar bunlar. Yumuşak hisliler, tamamen bastırdığınızda mesela membran bir malzemeye gömülüyor hissi var. Biraz daha sert olsaymış, geri dönütü kuvvetli olsaymış, yani böyle tak tak tak anahtarlara sahip bir klavye olsaymış, bir oyuncu için daha keyifli olabilirdi. Basılmaları için gerekli güç ve mesafe anlamında ise iyi. Hem oyuncu hem de bol bol yazı yazan, aynı zamanda tercümanlık yapan biri olarak tuşların arasındaki mesafeye alıştıktan sonra konfor tarafı daha ağır basan bir klavye bence. Tuşlara istediğiniz kadar sert basabilirsiniz ama nedir, anahtarlar kıyasla sessiz kalabiliyorlar. Bir kütüphanede mesela kimseyi rahatsız etmezsiniz. Touchpad bir oyuncu distüsüne göre beklentimin üstüne çıktı açıkçası. Precision sürücülü, 3 parmak hareketleriyle çeşitli görevleri yerine getirebilen, hassasiyeti başarılı ve keskin hareketlere müsait bir touchpad. Alanı yeterince geniş, palm rejection yani istemsiz dokunmaya karşı tedbir diyelim biz ona, her zaman iyi çalışmayabiliyor. Klikler sert ve alt kısımlarda duyarlı. Özetlemek gerekirse bir oyuncu olarak siz farenizi takıp kullanacaksınız tabii ama touchpad'e işiniz düşerse kullanılır. 15.6 inç 60 Hz Full HD çözünürlükte IPS LCD bir ekran. Çin menşeili Boe adlı üreticinin paneli, modeli NV156FHM-N48 olarak geçiyor. Renkler IPS bir ekrandan beklenebileceği üzere güzel bir doygunlukta, aşırılık yok, doğru renkler. Kontrast ve ton ayrımı da gayet iyi. Beyaz dengesi sorunsuz, siyahlar yeterince doygun ve derin. Oyunlarda, karanlık sahnelerde, sonrasında filmlerde segmenti için iyi. Genel olarak güzel, keyif alabileceğiniz bir dizi film tüketme ekranı haline de gelebilir. Maksimum parlaklığı kapalı ortamlarda kurtarır düzeyde, zira ben genelde %100'de kullandım. Yansıma sorunu yok ama parlaklığı açısından direkt ışığa maruz kalmasa iyi olur. Panelin tepki süresi resmi verilere göre 30 milisaniye. Şaşırmayın arkadaşlar, piyasanın en pahalı distülerinde bile 3 milisaniye, 5 milisaniye diye gördüğünüz panellerin çoğu aslında gerçek hayat testlerinde ortalama 10-15 milisaniye tepki süreli paneller. G770'te kullanılan panel yavaş bir panel. Tek kişilik hikayeli oyunlar oynayanlar tat alacaklar elbette. Rekabetçi oyunlar da oynanır, bunda hiçbir engel yok. Ama mesela Overwatch'ta sıralamaları oynayan benim gibi rekabetçi bir oyuncu için motion blur, yani harekete bağlı bulanıklık yüksek. Elimizdeki G770'in kalbinde Intel'in 9. nesil 14 nanometre üretim mimarili i7-9750H işlemcisi var. Altı çekirdek 12 izlekli bir kurulum. Çekirdek başına 4.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. 45 Watt TDP'li, bu videonun çekildiği tarih itibarıyla hem oyun hem de üretkenlik anlamında alınabilecek en iyi mobil CPU'lardan biri. GPU tarafında ise Nvidia'nın GTX 1650'si var. Önceki nesilden GTX 1060'ın biraz gerisinde ama testine göre yakın performans verebilen bir GPU. 12 nanometre Turing Yonga'lı, 4 GB Hynix üretimi GDDR5 belekli, 128 GB bölü saniye bant genişlikli. Max-Q tasarımlı olanı değil, bunu özellikle vurgulayalım, yani tabiri caizse kırpılmamış tam olanı. Oyun testlerine Rise of the Tomb Raider ile başlayalım. Gördüğünüz ayarlarda, ki her oyunda hemen hemen en yüksek ayarları seçiyoruz arkadaşlar, burada 52 kare saniye elde ettik. Gayet oynanabilir, akıcılığa gayet yakın. Shadow of Tomb Raider nispeten daha güncel bir oyun, grafikleri daha iyi. Burada da 42 kare saniye aldı, oynanabilir bir kare saniye değeri. Shadow of Mordor, 67 kare saniye akıcı deneyim için istediğim, hepimizin istediği 60 kare saniyenin üzerinde. Bunlar ortalama değerler arkadaşlar, daha altına da inebiliyor, daha üstüne de çıkabiliyor. Shadow of War, burada 49 kare saniye elde ettim, gayet oynanabilir bir düzey, akıcılığa yakın. Belki 60 kare saniye için 1-2 ayar kısılabilir. Far Cry 5'te 52 kare saniye. Bir FPS oyununda 60 kare saniye civarı, tercihen 60 kare saniye üstü alabilmek önemli. En azından 60 Hz ekranı mümkün olduğunca doyurmak lazım. Division 2. Atmosferi gerçekten yoğun ve karmaşık bir oyun. Dolayısıyla ağır bir oyun. 36 kare saniye için oynanabilir düzeyinde diyebilirim ama birkaç ayar düşürmekte fayda var bence. Assassin's Creed Odyssey. Yine ağır bir oyun, güneş ışığının, ışık hüzmelerinin gerçekten etkin bir şekilde kullanıldığı oyunlardan biri. Grafiklerini ben oldukça beğeniyorum. 29 kare saniye yeterli gelmeyecektir, ayarları düşürmek lazım. Metro Exodus, güncel AAA dediğimiz oyunlardan biri. 26 kare saniye yine bu GPU'nun ultra ayarlarda yorulduğunu gösteriyor. Ayarları düşürmek icap ediyor ki bu segmentli bir GPU'dan bu oyunda bu ayarlarda 60 kare saniye vermesini beklememek lazım zaten. Popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen GTA 5. 63 kare saniye gayet iyi, gayet akıcı bir deneyim. Benim tavsiyem şu olacak, birkaç ayarı biraz düşürün. Bunlar sonuçta ortalama değerler, her sahnede 60 kare saniyenin üzerinde kalsın. Panelin hızı bana açıkçası GTA 5 oynarken yeterli geldi. CSGO'da 193 kare saniye aldı, 60 Hz paneli, yani saniyede 60 kare gösterebilen paneli aşıp geçen bir değer. Bu segmentte çoğu distünün yorulmadığı rekabetçi oyunlardan biri. Sıra geldi benim favori oyunum Overwatch'a. 103 kare saniye Overwatch'ta başarım gösterebilmek için gayet iyi bir değer aslında ama dediğim gibi panel rekabetçi oyunlara engel değil, lakin yeterince de hızlı değil. PUBG. Son zamanlarda bana adı artık o kadar anılan bir oyun gibi gelmiyor ama kemik bir kitlesi var tabii. 54 kare saniye doyurucu, 60 kare saniye akıcı deneyime yakın, birkaç ayar düşürülebilir belki. Apex Legends benim hırsla oynamaya çalıştığım ama açıkçası pek tutunamadığım trenddeki oyunlardan biri. 69 kare saniye gayet güzel, birkaç ayar kısarak 80 kare saniyeleri de yakalayabiliyorsunuz. Excalibur G770'i 14 oyunla beraber test ettik. Ben hızlı hızlı geçtim belki ama 14 tane oyun. Ve bunların 5'inde 60 kare saniyenin üzerine çıktı. 3'ünde de 50 kare saniyenin üzerine çıktı. Yani hemen hemen yarısında biz akıcı bir deneyim yakaladık. Güzel bir şey. Ama nedir? Şunu belirtmek lazım. Biz test ettiğimiz oyunlardaki grafik ayarlarını mümkün olduğunca en yukarıda tutuyoruz. Ve GTX 1650 yani öyle üst segment bir kart değil. Daha çok bütçeye oynayan oyuncu distrolerinde gördüğümüz bir GPU. Yani bir RTX 2060, 2070, 2080 değil. Onlar kadar pahalı da değil. İşte yani asıl mesele orada. Dolayısıyla biz her oyunda Ultra'da bu GPU'dan çok yüksek bir performans vermesini bekleyemeyiz. Ne yapmanız gerek? Ne yapmak lazım? Benim tavsiyem şu. Yani oyunlarda ultra değil de high detaylarına alın veya medium'a çekin. Her oyunda 60 kare saniye yakalayın. Hem görüntüden çok fazla bir fedakarlık yapmamış olursunuz hem de çok daha iyi bir performans elde edersiniz. Tüm bu maratonun sonucunda termal başarım nasıl? Öncelikle 3D Mark'ın stres testinden geçer bir not aldığını belirtmek istiyorum. Isıya bağlı bir performans düşüşü yaşamadı. Lakin işlemci paketi 98 dereceye kadar çıktı. Hep 98 derecede çalışmıyor tabii arkadaşlar. Bu ani zıplamalarla görülen maksimum değer. GPU ise bir disk'e göre tabii serin diyebileceğim düzeyde seyretti. 74 derece gayet kabul edilebilir bir değer. Çift fanlı soğutma kurulumu benim beklentimin de ötesinde olacak şekilde boşta gayet sessiz. Hatta fanlar kapatılmış kadar sessiz. Günlük bir şeyler yaparken kolay kolay da devreye girmiyorlar. Yük altında normal bir oyuncu disdüsü gibi elbette sesli, gürültülü. Ama önemli olan şu, rahatsız edici düzeyde değil, rakiplerine göre aksi bir durum yok. Bizdeki G770 32 GB DDR4 2667 MHz hızında bir RAM kitiyle geliyor. Ama dediğim gibi özelleştirebiliyorsunuz. Bir oyuncu için 16 GB RAM gayet yeterli. SSD ise Intel'in maliyet odaklı QLC Nantli NVMe SSD'si 660B. 512 GB'lı 100 TB yani 100 TB ömürlü. Kağıt üstü verileri yakalayabilen bir SSD. Sistemi seri tutuyor. Sistem hızlı açılıyor, hızlı kapanıyor. Hiç teklemedi. Sistemde 120 GB'da olsa arkadaşlar kendi iyiliğiniz için mutlaka bir SSD bulundurun. Kullanıcıya bakan bir hoparlör kurulumu var. Maksimum sesi orta düzeyde, distorsiyon yok. Detay gücü ve ayrımı işte yani idare eder. Tok seslere çok çok az değiniyor. Çevreselliği ve yön tayini pek başarılı değil. Oyuncu distrolerinin çoğunda aslında ucuzunda da pahalısında da fark etmiyor bazen hoparlörlerin üzerinden geçilebiliyor. Dolayısıyla bir oyuncu olarak ben distrolerde kulak içi kulaklık kullanmayı tercih ediyorum. G770 özelinde de tavsiye edebilirim. Denediğim 3.5 mm jacklı kulak içi ve kafa üstü kulaklıkları maksimum ses anlamında yeterince besleyebildim, detay anlamında beğendim. 51 watt bölü saatlik 3 hücreli bir batarya. Jasper'ın kendi kontrol merkezinden oyun oynarken gaming, batarya ile kullanırken text modunu kullandım. %50 ekran parlaklığıyla Spotify arka planda açık, YouTube'da bir şeyler izledim, internette surf yaptım, mail takibi yaptım, bol bol yazı yazdım, birkaç bölüm çevrim dışı olarak 1080p video izledim, yani genel olarak hafif kullanım yaptım. Bu şekilde 4 saat civarı bir ekran süresi elde edebildim. Bir oyuncu disdüsü için bence gayet yeterli bir süre. Elbette dışarı çıkarken adaptörünüzü yanınıza almayı unutmayın. Wi-Fi adaptörü Intel'in AC9560'ı güncel çözümlerden birisi. Kaynak ile aynı odada yaptığım testlerde hız anlamında işinizi görecektir diye düşünüyorum. Oyunlarda gecikme süresi konusunda aksi bir şey gözlemlemedim. Menzilinde de bir problem yok. Casper Excalibur G770. Özelleştirilebilir bir disdü olduğu için donanımı ve fiyatı siz belirliyorsunuz. Elimizdeki de bir test ürünüydü ama ben olsam 16 GB çift kanal bellekli ve 1 TB HDD 240 GB M.2 SSD'li olanı alırdım. İşlemci ekran kartı ikilisini de incelemenin başında da dediğim gibi i5-9300H ve GTX 1650 şeklinde ayarlayabilmek isterdim. i7-9750H, GTX 1650, 16 GB RAM, 1 TB HDD, 240 GB M.2 SSD'li kurulumun fiyatı 6500 TL civarında. Rakipleriyle karşılaştırdığımda siz de araştırın arkadaşlar, karşılaştırın, benzer düzeyde görünüyor. Ama tabii nedir? Güncel fiyatları kendiniz takip edin. Dolar TL ne olacakları belli olmuyor. Casper Excalibur G770 artık nedir, ne değildir, malzeme kalitesi nasıl, işte ekranı nasıl, CPU'su, GPU'sunun başarımı ne, oyunlardaki gerçek dünya performansı ne, termal başarımı ne, yani değmediğimiz detay kalmadığını düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani artık cihaza hakimsiniz. Bu noktadan sonra alıp almama kararı tamamen sizin. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. İnceleme ve ürün hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşabilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Vaktim olduğunca cevaplayacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.